Ayrım 38, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 363. El Mario'nun Hollywood'da yapılan cenaze töreni haber bakımından para getiren bir yıldızınkinden de önemliydi. Stüdyo başkanları, yapımcılar ve menajerler ona her zaman bir saygı duymuşlardı. Hatta bazı para getiren yıldızlar, yönetmenler, hatta senaristler bile ona karşı saygı ve sevgi beslemişlerdi. Bunun nedeni nezaketi ve film işinde pek çok sorunu çözmesini sağlayan o müthiş zekasıydı. Ayrıca adil olmakla da ün yapmıştı, tabii mantık çerçevesinde. Marion son yıllarında bir münzevi gibi yaşamıştı. Gücünü fazla kullanmamış, yıldız adaylarından cinsel bakımdan cömert davranmalarını istememişti. Ayrıca Lodestone diğer stüdyolardan çok daha büyük filmler çevirmişti. Film yapan insanlar için bundan daha değerli bir şey olamazdı. Birleşik Devletler Başkanı övgü dolu bir konuşma yapması için yardımcılarından birini yolladı. Fransa'da Kültür Bakanı'nı. Ama bakan Hollywood filmlerine düşmandı, o da başka. Vatikan özel elçisini gönderdi. Bu genç kardinal çok yakışıklı olduğu için filmlerde ona kısa ama önemli roller bile teklif ettiler. Bir grup Japon iş adamı sanki sihir yapılmış gibi ortaya çıkıverdi. Hollanda, Almanya, İtalya ve İsveç'teki film şirketlerinin en üst düzey yöneticileri de Eli Marion'u onurlandırdılar. Övgü dolu konuşmalar başladı. Önce para getiren bir erkek yıldız, sonra da para getiren bir kadın yıldız. En üst düzeyden bir yönetmen, hatta bir yazar. Yani Benny Sly, hepsi de Marion'u övdüler. Sonra törenin fazla gösterişli olduğunun sanılmaması için film dünyasının en büyük iki komedyeni Eli Marion'un gücü ve iş anlayışı konusunda espriler yaptılar. Sonunda sıra Eli'nin oğlu Kevin'a, kızı Dora'ya ve Bobby Bunce'a geldi. Eli Marion'un kızı Dora en şiirsel konuşmayı yaptı. Metni Benny Sly yazmıştı. Konuşma akıcı ve duygusaldı. Eli Marion'un meziyetleri ve başarıları üzerinde esprili bir saygıyla duruluyordu. Dora, babamı tanıdığım bütün erkeklerden daha çok sevdim dedi. Ama onunla hiçbir zaman pazarlık etmem gerekmediği için seviniyorum. İşim sadece Bobby Bunce'laydı ve ben onu her zaman yenebiliyordum. Törendekiler bu sözlere güldüler. Şimdi sıra Bobby Bunce'laydı. Aslında Dora'nın şakasına sinirlenmişti ama belli etmemeye çalışıyordu. Eli Marion'la birlikte Lodestone stüdyolarını geliştirmek için 30 yılımı verdim. O tanıdığım insanların en zekisi, en şefkatlisiydi. Onun emrinde çalışarak geçirdiğim 30 yıl yaşamımın en mutlu dönemi oldu ve ben onun düşüne hizmeti sürdüreceğim. Stüdyonun yönetimini önümüzdeki 5 yıl için bana bıraktı. Böylece bana ne kadar güvendiğini göstermiş oldu. Onu düş kırıklığına uğratmayacağım. Eli'nin başarılarına erişebileceğimi düşünmüyorum. O bütün dünyada milyarlarca insana rüyalar sağladı. Servetini ve sevgisini ailesiyle ve bütün Amerikan halkıyla paylaştı. O gerçekten bir mıknatıstı. Törendeki yaslılar bu konuşmayı Bobby Bunce'ın kendisinin yazdığını anladılar. Çünkü bütün film endüstrisine bir mesaj veriyordu. Bundan sonraki 5 yıllık sürede Lodestone'u o yönetecekti. Herkesin Eli Marion'a gösterdikleri saygıyı ona da göstermesini istiyordu. Bobby Bunce artık ikinci değil, birinci adamdı. Bobby Bunce cenaze töreninden 2 gün sonra Skippy Deary stüdyoya çağırarak ona kendi eski işini teklif etti. Yani Lodestone'un yapım bölümü başkanı olmayı. Çünkü kendisi artık yönetim kurulu başkanı olarak Eli Marion'un yerini alacaktı. Deary'a teklif ettiği ödüller dayanılacak gibi değildi. Yapımcı stüdyonun çevirdiği her filmin karından pay alacaktı. Bütçesi 100 milyon dolardan az olan her filme izin verebilecekti. Kendi yapım şirketini Lodestone'a bağımsız bir organizasyon olarak katacak ve başına da istediğini geçirecekti. Skippy Deary bu müthiş teklif karşısında şaşırdı. Bunu tahlil ederek Bunce'ın kendini güvende hissetmediğine karar verdi. Yaratıcı yanının zayıf olduğunu biliyor ve Deary'ın bunu örtmesini bekliyordu. Yapımcı teklifi kabul etti ve kendi yapım şirketinin başına Claudia de Lena'yı geçirdi. Sadece genç kadın yaratıcı oldu ve film yapım işlerini çok iyi bildiği için değil, Claudia'nın ona kalleşlik etmeyecek kadar dürüst olduğunu biliyordu. Hiç olmazsa o konuda sırtından hançerlenmemek için durmadan arkasına bakmak zorunda kalmayacaktı. Ayrıca Claudia'nın dostluğundan ve neşesinden de hoşlanıyordu. Film yapımı konusunda bunlar önemsenmeyecek şeyler değillerdi. Seks ilişkisine ise çok önceden son vermişlerdi. Skibidi diğer hepsinin ne kadar zengin olacaklarını düşündükçe seviniyordu. Çünkü iyi para getiren yıldızların bile bazen yaşlılıklarında yoksul düştüklerini görecek kadar uzun süre bu işte çalışmıştı. Kendisi zaten çok zengindi ama zenginliğin 10 kat olduğunu düşünüyordu ve o henüz 1. kattaydı. Yaşamının sonuna kadar lüks bir hayat sürebilirdi tabii. Fakat özel bir jeti, 5 evi olamaz ve sıkı bir kumarbaz olmaya parası yetmezdi. 5 defa daha boşanmaya da pahalı bir sanat koleksiyonu yapamazdı. Eli gibi Monet'in ya da Picasso'nun çok değerli bir tablosunu alamazdı. Ama artık ileride bir gün 1. kattan yukarı çıkacaktı. Belki 5. kata kadar çok çalışması ve kurnazca davranması gerekiyordu. En önemlisi Bantz'ı dikkatle incelemek zorundaydı. Bantz ona planlarını açıkladı. Diğer bunların çok cüretli girişimler olmalarına şaşırdı. Anlaşılan Bantz güç dünyasında yerini almaya kararlıydı. Önce Melo Stewart'la bir anlaşma yapacak, böylece Lodestone menajere bağlı bütün yeteneklere film çevirtebilecekti. "Dear, ben bu işi halledebilirim," dedi. "Ona sevdiği projeleri konusunda yeşil ışık yakacağımızı söylerim." "Bantz, özellikle bundan sonraki filmimizde Athena Aquitaine'in oynamasını istiyorum," diye açıkladı. "Dear, tabii," dedi kendi kendine. "Artık Lodestone'un kontrolü Bantz'ın elinde. Onun içinde Athena'yla yatmayı umuyor. Eh, yapım bölümünün başkanı olacağıma göre bu konuda ben de şansımı deneyebilirim." "Claudia'ya hemen bu proje üzerinde çalışmasını söylerim." "Bantz harika," dedi. "Şimdi şunu unutma. Ben her zaman elinin ne yapmak istediğini ama çok yufka yürekli olduğu için bunu başaramadığını biliyordum. Dora ve Kevin'in yapım şirketlerini başımızdan atacağız. Her zaman para kaybediyorlar. Ayrıca onları stüdyoda istemiyorum." Dear onu uyardı. "Bu konuda dikkatli olmalısın. Şirkette fazla hisseleri var." "Bantz, evet ama Ellie kontrolü 5 yıl için bana bıraktı," diyerek güldü. "Onun için suçu senin üstüne yıkacağız. Sen projelerine izin vermeyeceksin. Onlar da 1-2 yıl sonra öfkeyle buradan ayrılacak ve seni suçlayacaklar. Ellie'nin tekniği buydu. Ben her zaman suçu onun adına yüklenirdim."
"Onları stüdyodan atmak için çok zorluk çekeceksin bence. Burası onların ikinci evi, stüdyoda büyüdüler."
"Bantz, şansımı deneyeceğim," diye yanıtladı. "Bir şey daha var. Ellie öldüğü gece daha önce Ernest Vail'a o pis romanından yararlanarak çevireceğimiz filmler için brüt kazançtan para vermeye razı oldu. Molly Flanders'a Claudia onu ölüm döşeğinde zorladıkları için bu sözü verdi. Yaptıkları aslında çok adi bir şeydi. Molly'ye hukuk ya da ahlak açısından bu sözü yerine getirmek zorunda olmadığımı bildirdim yazılı olarak."
Dear bu sorunu düşündü. "Vail kendini öldüremez ama önümüzdeki 5 yıl içinde doğal nedenlerle ölebilir. Buna karşı kendimizi garantiye almalıyız."
"Bantz, yok canım," dedi. "Avukatlarımızla konuştum. Molly'nin mahkemede davayı kaybedeceğini söylediler. Evet, biraz para vermek için pazarlık edeceğim. Ama brüt kazançtan. Hayır, bu kanımızı emmek olur."
Yapımcı Molly cevap verdi mi diye sordu.
"Evet, her zamanki avukat mektuplarından gönderdi. Ona canın cehenneme dedim."
Bantz telefonu açarak psikanalizcisini aradı. Karısı yıllar boyunca daha sevilecek bir insan olmak için tedavi görmesi konusunda ısrar etmişti. "Randevum saat 4'teydi değil mi?"
"Evet, senaryonuzu gelecek hafta konuşacağız."
Telefonu kapatıp Dear'a sinsice gülümsedi. Yapımcı onun stüdyonun Beverly Hills otelindeki bungalovunda Fallon Fund'la buluşacağını biliyordu. Bantz stüdyo psikanalizcisinin bir dizi cinayet işleyen bir katille ilgili senaryosunun opsiyonunu satın almıştı. Kaçamak için bundan yararlanıyordu. İşin komiği Dear senaryoyu okumuştu. Ondan yararlanarak dar bütçeli güzel bir film çevrilebilirdi. Ama Bond senaryonun hiçbir işe yaramayacağını düşünüyordu. Tabii Dear bu filmi çevirecek, Bond da yapımcısının ona iyilik ettiğini sanacaktı. Sonra Bond'la Dear, Feline'le baş başa kalmanın onlara mutluluk verdiğinden söz ettiler. İkisi de aynı fikirdeydi. Kendileri gibi önemli insanlar için çocukça bir eğlenceydi bu. Feline'le seks onlara zevk veriyordu çünkü kadın çok neşeliydi. Ayrıca onların üzerinde bir hak da iddia etmiyordu. Tabii bazı şeyler ima ediyordu Feline ama o gerçekten yetenekliydi. Zamanı gelince ona bir fırsat verilecekti. Bond, beni endişelendiren bir tek şey var dedi. Feline ukala bir yıldız olursa o zaman eğlencemiz sona erebilir.
Haklısın, yetenekler böyle tepki gösteriyorlar. Ama neyse, Feline o zaman da bize bol para kazandırır.
Sonra yapım ve gösterim programlarını incelediler. Messalina 2 ay sonra tamamlanacak, Noel mevsimi için bir lokomotif olacaktı. Veil'in eserinin devamı tamamlanmıştı. 2 hafta içinde sinemalara dağıtılacaktı. Bu iki Lodestone filmi bütün dünyada 1 milyar dolar getirecekti. Video da dahil. Bond 20 milyon dolar prim alacaktı. Dear ise belki de 5 milyon. Bobby ilk yılında Marion'u izleyen bir dahi olarak alkışlanacaktı. Onun gerçek bir numara olduğu kabul edilecekti. Dear düşünceli bir tavırla, Cross'a Messalina'nın getirdiği kazançtan %15 vereceğiz, çok yazık dedi. Neden ona parasını faiziyle birlikte geri vermiyoruz? Bu hoşuna gitmezse bizi dava etsin. Onun mahkemeye gitmeyi hiç istemediği belli bir şey.
Bond ama o mafyadan değil mi diye sordu.
Dear kendi kendine bu adam gerçekten işe yaramaz biri dedi sonra. Ben Cross'u tanıyorum diye açıkladı. O öyle sert biri değil. Cross gerçekten tehlikeli biri olsaydı kız kardeşi Claudia bana söylerdi. Beni endişelendiren sadece Molly Flanders. Kadının iki müvekkiline aynı zamanda kazık atacağız.
Bobby tamam dedi. Tanrım bugün gerçekten iyi iş çıkardık. Veil'dan 20 milyon de Lena'dan da belki 10 milyon. Bu parayla primlerimiz ödenir, bizi kahraman sayarlar.
Evet, Dear saatine baktı, saat 4'e geliyor. Feline'le buluşmak için artık gitmen gerekmiyor mu?
Aynı anda Bobby Bunce'ın bürosunun kapısı gürültüyle açıldı ve eşikte Molly Flanders belirdi. Savaş kılığındaydı. Pantolon, ceket, beyaz ipek, bluz ve topuksuz ayakkabılar. Kadının güzel teni öfkesinden kıpkırmızı kesilmiş, gözleri yaşarmıştı. Ama her zamankinden daha da güzeldi. Sesinde kinle karışık bir sevinç vardı.
Pekala köpekler, Ernest Vail öldü. Onun kitabıyla ilgili yeni filminizi sinemalara dağıtmanızı engellemek için mahkeme emri çıkardım. Şimdi siz et kafalılar oturup benimle anlaşacak mısınız?
Ernest Vail intihar konusundaki en büyük sorununun şiddetten nasıl kaçınacağı olduğunu biliyordu. En fazla başvurulan yöntemlerden yararlanamayacak kadar korkaktı. Tabancalar onu korkutuyordu. Bıçaklar ve zehirler çok zalimceydi ve sonuçlar da kesin değildi. Başını gaz fırınına sokması ya da arabasında karbon monoksitten zehirlenmesi de öyleydi. Bileklerini kestiği takdirde kan akacaktı. Hayır, o zevkli bir ölüm istiyordu. Hızlı, kesin, vücuduna zarar vermeyecek, vakarlı bir ölüm. Ernest Vail kararının Lodestone dışında herkese kazanç sağlayacak mantıklı bir şey olduğunu düşünüyor ve gururlanıyordu. Bu sayede kazanç sağlayacak ve gururunda açılan yara da kapanacaktı. Böylece yaşamının kontrolünü yeniden ele geçirecekti. Bu düşünce onu güldürdü. İşte bu da aklı başında olduğunun bir başka kanıtıydı. Mizah anlayışı hala vardı. Yüzerek okyanusa açılmak fazla film kokacaktı. Kendini bir otobüsün önüne atarsa canı çok yanacaktı. Bir fikir bir an Vail'in hoşuna gitti. Uyku hapları içmek. Bu artık pek tutulmayan bir yöntemdi. Rektuma sokulan bir fitil de öyle. Zaten hiç de vakarlı bir şey değildi. Sonucun da kesin olmadığı gibi. Ernest Vail bütün bu yöntemleri bir kenara atarak kesinlikle ama mutlu bir biçimde ölmesini sağlayacak bir yol aradı. Bu onu öyle keyiflendirdi ki az kalsın fikrinden cayacaktı. İntihar mektuplarında kendine acıdığının ya da birilerini suçladığını sanılmaması için bütün sanatını göstermek niyetindeydi. En önemlisi intiharının tümüyle mantıklı bir hareket olduğunun kabul edilmesini istiyordu. Bunun korkakça bir davranış olduğu sanılmamalıydı. Vale önce ilk karısına bir mektup yazdı. Her zaman onun tek gerçek aşkı olduğunu düşünmüştü. İlk cümlesinin tarafsız olmasını sağlamaya çalıştı. Bu mektubu alır almaz avukatım Molly Flanders'a bağlantı kur. Bana verdiğiniz o pek çok mutlu yıl için sana ve çocuklara teşekkür ediyorum. Yaptığım şeyin sana karşı bir sitem olduğunu sanmanı istemiyorum. Ayrılmadan önce birbirimizden iyice bıkmıştık. Bu hareketime hasta bir kafanın ya da mutsuzluğun neden olduğunu sakın düşünme. Avukatımın sana izah edeceği gibi bu son derece mantıklı bir davranış. Çocuklara onları sevdiğimi söyle. Vale mektubu bir kenara itti, yeniden yazılması gerekecekti. İkinci ve üçüncü karılarına da birer not yazdı. Ama bunlar ona bile soğuk geldi. Yazar onlara küçük birer miras bıraktığını açıklayarak kendisine verdikleri mutluluk için teşekkür etti. Yaptığı şeyden hiçbir biçimde sorumlu olmadıklarını da ekledi. Vale'ın kalbi şu anda pek de sevgi dolu değildi. Bobby Bans için bir kağıda iki sözcük karaladı. Canın cehenneme. Sonra sıra Molly Flanders'ın notuna geldi. O köpekleri mahvet. Bu Vale'ın daha da keyiflenmesine neden oldu. Cross de Lena'ya da sonunda doğru olan şeyi yapıyorum diye yazdı. Onun kararsızlığı yüzünden kendisini aşağı gördüğünü hissetmişti. Sonunda Claudia'ya yazarken kalbindekileri kağıda dökebildi. Sen bana yaşamımın en güzel saatlerini verdin. Oysa birbirimize aşık bile değildik. Bunu nasıl izah edersin? Ve niçin yaşamımızda senin yaptığın her şey doğru, benim yaptıklarımsa yanlıştı? Şu ana kadar. Lütfen yazıların konusunda söylediklerimin hiçbirini aldırma. İşini hor görmemede. Buna bir nalbant kadar modası geçmiş eski bir yazarın haseti yol açtı. Bana hisse verilmesi için savaştın. Bunun için sana teşekkür ediyorum. Sonunda başarısız oldun. Ama bu önemli değil. Seni çaba gösterdiğin için seviyorum. Vale sarı taslak kağıdına yazdığı notları sıraya dizdi. Çok kötüydü bunlar ama hepsini tekrar yazacaktı. Zaten önemli olan yeniden yazmaktı. Ama notları yazmak bilinçaltını harekete geçirmişti. Sonunda kendini öldürmek için kusursuz bir yöntem buldu. Kenneth Caldon, Hollywood'un en ünlü dişçisiydi. O küçük çevrede para getiren bir yıldız kadar ünlüydü. Mesleği alanında son derece ustaydı. Özel yaşamı ise renkli, kendisi de cüretliydi. Edebiyat ve filmlerde dişçilerin burjuva tipler olarak gösterilmelerine çok kızıyor ve bunun aksini kanıtlamak için elinden geleni yapıyordu. Kılığı, kıyafeti ve tavırları hoş, muayenehanesi de lükstü. Bekleme salonuna İngiltere ve Amerika'da çıkan en iyi dergilerden 100 tanesini koyuyordu. Diğer bir rafta ise yabancı dilde dergiler vardı. Almanca, İtalyanca, Fransızca, hatta Rusça. Salonun duvarlarında çok kaliteli modern tablolar asılıydı. Tedavi odalarının oluşturduğu labirente girdiği zaman koridorlardaki Hollywood'un en önemli kişilerinin imzalı fotoğrafları dikkati çekiyordu. Onlar Kenneth Caldon'un hastalarıydı. Dişçi her zaman keyifli ve neşeliydi. Davranışları birazcık kadıncaydı. Bu da yanlış yargılara varılmasına neden oluyordu. Kenneth Caldon kadınlara bayılıyor ama bir tek kişiye bağlanmayı anlamıyordu. Seksin olsa olsa güzel bir akşam yemeği, iyi bir şarap, şahane bir müzikten daha önemli olmadığını düşünüyordu. Kenneth'ın inandığı tek şey dişçilik sanatıydı. Bu konuda gerçekten de bir sanatçı sayılabilirdi. Kozmetik ve teknik yeniliklerin hepsini izlerdi. Hastalarına çıkarılabilen protezler yapmaya yanaşmaz, onun yerine çeneye çelik çiviler takılmasında ısrar ederdi. Dişçilerin toplantılarında konuşmalar yapardı, bu alanda tam bir otoriteydi. Bu nedenle Monaco'daki soylulardan birini tedavi etmesi için oraya çağrılmıştı. Kenneth Caldon'un hiçbir hastası geceleri dişlerini su dolu bir bardağa koymak zorunda kalmaz, hiçbir hastası dişçi koltuğunda can acısı duymazdı. Kenneth ilaç kullanma konusunda çok cömertti, özellikle tatlı hava bakımından. hastalara lastik bir maskeyle verilen diazot monoksit ve oksijen karışımı şaşılacak bir biçimde sinirlerde ağrı olmasını önlüyordu. Hasta rahatça, yarı baygın duruma geliyordu. Vail ile Kenneth yazar hemen hemen 20 yıl önce Hollywood'a ilk geldiği zaman dost olmuşlardı. Romanlarından birinin film haklarını almak isteyen bir yapımcının verdiği yemekte Vail'ın dişi birdenbire dayanılamayacak kadar ağrımaya başlamıştı. Yapımcı gece yarısı Kenneth'a telefon etmiş, o da hemen arabasıyla gelip Ernest'in iltihaplı dişini tedavi için onu muayenehanesine götürmüştü. Sonra yazarı oteline bırakmış ve ona ertesi gün tekrar muayenehanesine gelmesini tembih etmişti. Vail daha sonra yapımcıya, "Bir dişçinin gece yarısı evine gelmeni sağlayacak kadar nüfuzlusun sanırım," demişti. Ama adam hayır diye cevap vermişti. "Kenneth Caldon böyle bir doktor. Dişi ağrıyan bir insan onun için boğulmak üzere olan biri gibidir. Onun kurtarılması gerektiğini düşünür. Ama ayrıca Caldon, Vail'in bütün kitaplarını okumuş ve çok beğenmişti." Yazar ertesi gün Kenneth'ın muayenehanesine gidip ona uzun uzun teşekkür etti. Dişçi elini kaldırarak onu susturdu. "Kitaplarının bana verdiği zevk yüzünden sana hala borçluyum. Şimdi izin ver de sana çelik çivilerden söz edeyim." Sonra uzun bir nutuk çekti ve "insan ağzına bakmaya ne kadar erken başlarsa o kadar iyi olur," diye ekledi. "Yakında başka birkaç dişini daha kaybedeceksin. Çelik çiviler sayesinde geceleri yatarken dişlerini bardağa koymaktan kurtulursun." Vail "bunu düşüneceğim," diye yanıtladı. Kenneth "hayır," dedi. "İşim konusunda benimle aynı fikirde olmayan bir hastaya bakamam." Yazar güldü. "İyi ki bir romancı değilsin. Ama pekala." Böylece dost oldular. Vail Hollywood'a geldiğinde Kenneth'i yemeğe çağırıyordu. Bazen de tatlı havayla tedavi edilmek için Los Angeles'a uçuyordu. Kenneth yazarın kitapları hakkında zekice konuşuyor, edebiyattan da dişçilik kadar anlıyordu. Tatlı hava yazarın çok hoşuna gidiyor, canı hiç acımıyordu. Üstelik gaz yüzünden yarı baygın haldeyken bazı güzel fikirler de geliyordu aklına. Ondan sonraki birkaç yılda Vail'la Kenneth'in dostlukları iyice sağlamlaştı ve yazar çelik çivili kökleri olan dişler yaptırdı. Bunlar onunla birlikte mezara gidecekti. Ama Kenneth, Ernest Vail'ı daha çok bir romana yakışan bir kahraman olarak ilgilendiriyordu. Yazar insanlarda gizli bir saplantı olduğuna inanmıştı hep. Kenneth de kendisininkini ona açıkladı. Seksle ilgiliydi ama pornografik değildi. Tedavi başlamadan önce bir süre konuşuyorlardı, sonra Vail'a tatlı hava veriliyordu. Yine bir gün Vail, diazot monoksit ve oksijen karışımı yüzünden yarı rüyada gibiyken Kenneth'i tahlil etti. Kafası yine canlanmış, hızla çalışıyordu. Kenneth aşkın ruhsal bir deneyim olduğuna inanmayan bir adamdı. Onun için önemli olan hazdı. Ete istediği verilmeli ama kontrol altında tutulmalıydı.
38. ayrımın sonu. Sayfa 373.